Ayrım 17.
Enver Paşa o sırada 40 yaşındaydı ve yaşının adamı görünüyordu. Başında kalpak ve üzerinde beli kemerli koyu renkli sivil bir avcı elbisesi vardı. Pantolon ve çizme giyiyordu. Yüzünün rengi uçuk ve hafif esmerceydi. Bıyıkları gene kısa ve uçları şimdi biraz ihmal edilmiş olmakla beraber gene kıvrıktı. Ama yorgun ve düşünceli olduğu her halinden belliydi. Ev sahibinin beni ona tanıtırken ve belki de daha önceden söylediği güzel sözler dolayısıyla olacak benimle uzun uzun konuşuyordu. Bana kendi hakkımda ve Azerbaycan'da gördüklerim hakkında birçok şeyler sordu. Bunlardan başka benim kendi basit ölçülerime göre olsa da işlerin gidişi hakkındaki sözlerimi sonuna kadar ve tahammülle dinledi. Hatta bu arada kardeşi Nuri Paşa'nın Gence'deki hazırlıksız hareketi ve bunun kanlı neticeleri hakkındaki eleştirilerimi de hoş gördü. Fakat onun için doğru olan tabii yalnız kendi görüşüydü. İşi oldukça basit görüyordu. Anlıyordum ki ona göre Moskova'dakiler nihayet bir takım komitacılardan başka bir şey değildiler. İttihat ve Terakki Gizli Cemiyeti gibi Bolşevik Partisi'nin de iktidara bir komitacılık darbesiyle geldiğini sanıyordu. Kendilerinin de vaktiyle dağa çıkıp birkaç gün sonra sarayı ve devleti ele geçirmeleriyle Rusya'da olan bitenler arasında galiba bir benzerlik görüyordu. Kendilerinin olduğu gibi Bolşeviklerin de eline çeşitli ırkları ve milliyetleriyle kocaman bir imparatorluk geçmişti. Hatta öyle bir hali vardı ki sanki yüzünden komitacı komitacının dilinden anlar der gibi bir şey seziliyordu. Zinoviev'ten ise hala ümidini kesmediği belliydi. Bir aralık konuşmayı Türkistan üzerine getirdi. Türkistan'ın onun fikrini kurcaladığı anlaşılıyordu. Türkistan'a gideceğini veya gitmeyi düşündüğünü söylemedi. Ama benim Türkistan'da çalışmak gibi bir arzum olup olmadığını sordu. Gerçi Türkiye olmazsa Türkistan olsun bunda yadırganacak bir şey yoktu. Fakat görünüşe göre Enver Paşa'nın Türkistan hakkındaki bilgileri askeri mekteplerdeki coğrafya kitaplarında yazılanlardan ileri gidemiyordu. Dipnot: Profesör Zeki Velidi Togan, bugünkü Türkistan isimli eserinin Enver Paşa'ya ait kısmının 412. sayfasında Enver Paşa'nın Türkistan şartları hakkındaki hatalı görüşlerine değinir. Enver Paşa'nın yanından ayrılırken akşam olmak üzereydi. Zinoviev'ten ise henüz bir işaret yoktu. O sırada Cemal Azmi Bey içeri girdi. Dipnot: İttihat ve Terakki Fırkası'nın ileri gelenlerinden ve İstanbul Polis Müdürü'ydü. Harpten sonra iltica ettikleri Almanya'da eski Sadrazam Talat Paşa gibi Ermeniler tarafından öldürüldü. Çarşıda pazarda ne yapıp yapmış bir miktar sigara tedarik edebilmişti. Fakat şu lanetleme Moskova yolculuğundan hiçbir haber getirmemişti. Merdivenlerden inerken bu konuşmanın bende bıraktığı tesirleri toplamaya çalışıyordum. Enver Paşa'nın olan bitenler hakkında söylediklerine bakarak hüküm vermek lazım gelirse bilgileri yüzeyde görünüyordu. Harp sonunun buhranlarını, yıkılışlarını gelip geçici sayıyordu. Eskiye tekrar ve yakında dönüleceğine inanıyor gözüküyordu. Dünyanın bir çağ değiştirmekte olduğunu herhalde görmüyordu. Bu son yolculuğu ise hesapsız seçtiği muhakkaktı. Hatta bana kalırsa girdiği yoldan çıkabilmesi ancak bir mucizeye bağlıydı. Kaderin bizleri ittiği yollar üstünde Enver Paşa o gün belki de hepimizden daha yalnızdı. Adına Türkiye Komünist Fırkası denilen bir teşkilatın ilk kongresi 10 Eylül'de gene Bakü'de oldu. Eğer kongre salonundaki kalabalığa ve burada sahneye çıkarılan ve her biri Türkiye'nin bir vilayeti adına konuşan delegelere ve söylenen nutuklara bakılırsa Türkiye'ye artık komünist bir memleket demek yerinde olurdu. Fakat dikkat edilirse görülüyordu ki bu kalabalığa katılan insanlar aslında hiçbir yeri, hiçbir teşekkülü temsil etmiyorlardı. Aralarında müşterek bir bağ yoktu. Her birinin komünistliği anlayışı da başka başkaydı. Ortalığı dolduran topluluk aslında Rus ihtilali üzerine başıboş bırakılan ve memlekete dönmek için yol ve çare arayan harp esiri Türk askerlerden ibaretti. Harp içinde Almanya'da okuyan veya orada yaşayan birkaç Türk aydını vardı ki bunlar İstanbul'dan gelmişlerdi. İşgal ettikleri başkanlık sahnesinden parteri dolduran derme çatma kalabalığa yukarıdan aşağıya ve açıkça küçümseyerek bakıyorlar gibiydi. Parterde yer alanların bir kısmına göre ise onlar birer aydın, yani kendilerine güvenilemez birer yabancı, birer kervana karışandılar. Ak saçlı bir Rus bayan Stasova iki tarafı beyhude yere birleştirmeye çalışıyordu. İki azınlık fakat didişen grup dışındaki asıl kalabalık, yani Bakü'de tesadüfen toplanmış harp esirleri ise bu kavganın ne vakit biteceğini ve kendilerinin memlekete ne vakit sevk olunacaklarını gözlüyorlardı. Kürsüye çıkıp konuşanların dilleri ve dilekleri de birbirinden ayrıydı. Birisi hilafet ve saltanat makamı taarruzdan masum olmalıdır, korunmalıdır dedi. Bir taraftan itiraz edecekler oldu fakat teklif gürültüye getirildi. Zapta geçti mi geçmedi mi kimse bilmedi. Ama ara yerde bunu kabul edilmiş gibi alkışlayanlar oldu. Bir diğeri de İstanbul'un devlet merkezi olmasını istiyordu. Bu teklif de hoş görüldü. Daha bir başkasının endişesi ise muhadderat-ı İslamiye, yani İslam kadınları meselesiydi. Bu zat Karadeniz'in kıyılarından sakallı bir hoca ve belki de esaretten dönen bir tabur imamıydı. İsmi galiba Maksut'tu. Onun söylediğine göre mezhebi iştirakiyun, komünizm ile esasat-ı İslamiye, yani şeriat ve Müslümanlığın esasları arasında pek fark yoktu. Ve bunları kaynaştırmakla övünüyordu. Hatta bu hazrete göre Lenin iştirakiyun komünizm esaslarını İslamiyet'ten almıştı. Mamafi hocanın derdi bu esaslar üstünde değildi. Onun bütün endişesi kadınlar meselesiydi. Kadınların mahremiyetine halel gelmemesi için apartman, misillu, kapıları müşterek ikametgahlar yerine her ailenin işleyeceği kapının ayrı olacağı evler istiyordu. Neyse bu da zapta geçirildi. Gerçi kongreye akıl hocalığı eden ak saçlı Rus kadınının da hoşuna gittiği için madde okunurken o da el kaldırdı. Bunun üzerine bu bayanla Karadenizli hoca sahnede alkışlar arasında el sıkıştılar. Belki de öpüşeceklerdi fakat hoca biraz önce bir yabancı erkekle bir kadının hatta aynı sokak kapılarından girip çıkarlarken bile karşı karşıya gelmemeleri hakkında söylemiş olduğu parlak sözleri hatırlamış olacak ki bundan vazgeçti. Kongre ihtimal Türkiye'ye bir takım yolculuk hazırlıkları dolayısıyla çabuk sona erdirildi. Fakat bu yolculuk onu tertip edenlerin son ve ebedi yolculuğu oldu. Dipnot. Bu grubun arasında Ethem Nejat, İsmail Hakkı gibi Almanya'da okumuş ve daha o zaman Türkiye'de bilhassa pedagoji sahasına neşriyat yapmış gençler vardı. Partinin başında da Mustafa Supi bulunuyordu. Bu zat İttihat ve Terakki devrinde bir muhalif olarak Sinop'a sürülmüş, oradan Rusya'ya kaçmıştı. Kongreden sonra Türkiye'ye gelen Mustafa Supi ve arkadaşları daha önce değindiğimiz muhbir müstesna 15 kişilik bir grup halinde öldüler. Nuh'a'ya döndüğüm zaman Bakü'de gördüklerimi serik kandılıkla kafamda sıralamaya çalışıyordum. Şark Milletleri Kurultayı denilen derme çatma toplantının şu diğer kongredeki şekilsiz ve maksatsız kalabalıktan pek farkı yoktu. Fakat muhakkak ki çok şeyler görmüş, çok şeyler dinlemiştim. Duyduğum her şey yeni ve başka türlüydü. Kaldı ki asıl olaylar daha çok bu gürültülerin dışında yürüyordu. Asya Rusya'sında Çar ailesinin kurşuna dizilmesinden sonra gerileyen ve Sibirya'yı Amiral Kolçak kumandasındaki Beyaz Ordu'ya bırakan Kızıllar bu defa tekrar ilerlemişti. Dipnot. Bu kitap ne bir tarih ne de bir vesika kitabıdır. Bu kitap bir hayat hikayesidir. Ki onun kahramanı hadiselerin içinde aslında dikkatli bir gencin ilgisiyle yaşamıştır. Bu itibarla da bu hadiseler üzerinde yanlış bile olsa kendine göre bazı hükümler vardır. Beyaz Ordu tasfiye edilmiş ve Kolçak öldürülmüştü. Bir taraftan da Çarlık'ın son kalıntıları Kırım'da denize verilmişti. Ermenistan'da Sovyet idaresinin kurulması ve bu suretle Aras Nehri'nde Türk ve Sovyet sınırlarının Kırım'daki tasfiye ile aynı güne rastladı. Ermenistan Sovyetlerinin ilk kabinesine bir de Türkiye'li Türk dahil edildi. O günler Anadolu'da milli mücadelenin belki en çetin günleriydi. Türkiye'ye ilk yardım hariçten belki de yalnız Sovyetlerden gelebilecekti. Daha Karabağ hareketi sıralarında Akdam'da tanıştığım Talat Bey ve arkadaşı Halil Paşa'nın elinde bulunan ve Kazım Karabekir Paşa tarafından yazılan bir mektupta bu ümit ve ihtimali daha o zaman okumuştuk. Bu mektupta Anadolu ile Sovyetler Birliği arasında bir müşterek sınırın kurulmasından bahsediliyordu. Bu vesikanın veya bu konu ile ilgili vesikaların stratejik değer ve zaruretlerini ise bu kitapta eleştirme konusu kılmak elbette ki yersizdir. Dipnot. Bu sınır önce Türk ve Ermenistan hükümetleri arasında Gümrü Anlaşması ile çizildi. Daha sonra da Güney Kafkas hükümetleri ile Sovyet Rusya'nın da katılmasıyla yapılan Kars Anlaşmaları pekiştirildi. Bu hususta Tek Adam Cilt 2 adlı eserimizde geniş malumat vardır. Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında müşterek sınır sağlama konularında Kazım Karabekir'in İstiklal Savaşımız ve Ali Fuat Cebesoy'un Moskova Hatıraları isimli eserlerinde pek çok vesikalar mevcuttur. Kurultay'dan döndükten sonra Nuh'a'da geçen günler bazen sakin, bazen tehlikeli fakat her zaman dikkatli olarak geçti. Şehirdeki bir kısım Ermeniler benim eski bir Osmanlı subayı olduğumu, milliyetçi ve Turancı hareketlerimi, hele bir gönüllü kıtasının başında Karabağ'a gidip Ermeni köylü ve zahmetkeşlerine karşı silahlı tecavüzler yaptığımı unutmuyorlardı. Bunu yeni dostlarına hatırlatıyorlardı. Bu dostların ise sağı solu sorgusu suali yoktu. Her şey gece yarısından sonra kaledeki kışlaların arkasında hallolunuyordu. Şehirde bir takım komiteler kurulmuştu ve bunlara yalnız partililer değil, diğer çalışanlar da alınıyordu. Ben mektep yaşı haricimdekilerin marif işlerine bakıyordum. Mektepte derslerim devam ediyordu. Kurultaydan dönmeden önce Bakü'deki Türkiye sefiri Memduh Şevket Bey'le, yani Esendal, görüşmüştüm. Kendisiyle hemşeri sayılırdık. Cephe arkadaşım ve o sıralarda Büyük Millet Meclisi Reis Yardımcısı Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey'in, Ulaş, mektup yazarak beni kendisine tavsiye ettiği ve araştırılmamı istediği anlaşıldı. Sefir tecrübeli, babacan bir eski iddiatçıydı. Anadolu'ya döndüğüm takdirde bana iş verileceğini, fakat Azerbaycan'da kalırsam bunun benim kararıma bağlı olduğunu, hayat ve emniyetimden bir mesuliyet kabul etmeyeceğini söyledi. Fakat Azerbaycan'da da büyük bir Türk kütlesi bulunduğunu, bu kütlenin mukadderatını içinden takip etmemiz lazım geldiğini de ilave etti. Ona Fransız ihtilali günlerinde Paris'te olsaydınız tehlikeleri var diye Paris'i terk etmek ister miydiniz diye sordum. Cevabı şöyle oldu. Hayır, bunlar bin yılda bir olan hadiselerdir. Rus ihtilali de böyle midir ve beşeriyete ne getirecektir bilmiyorum. Yoksa bu bir saltanatın yeniden kuruluşu mudur, onu da bilemem. Ama insan tecessüsünü davet eden bir hadise içinde olduğumuz doğrudur. Siz kendi kararınızda serbestsiniz, bir şey vaat etmiyorum ama eğer bir şey olursa gene de bana haber göndermeye çalışınız. Biliyorsunuz ki buna ne lüzum ne de imkan vardır. Eğer bir şey olursa o şey o anda zaten olmuş bitmiş demektir. Bakü'deki sefirimizle bir şeyler daha konuşmuştuk. Nuha'da günlerim dolgun geçiyordu. Kurslar, toplantılar beni sarıyordu. Rejim değişikliğinin şöyle bir neticesi de olmuştu ki kadınlar, köylüler gibi o zamana kadar sahneye çıkmamış olan sosyal tabakalardan bir takım insanlar artık kurslara geliyorlardı. Bu kurslardan bir tanesine hevesle bağlıydım. Bu kursun öğrencileri Kafkas dağları içlerinden ve dağ köylerinden gelmiş köy imamları, köy hocaları yahut da köyde az buçuk yazıyı sökebilen insanlardı. Hemen hepsi sakallıydılar. Hepsinin de kılıçları, hançerleri, tabancaları vardı. Bir eski medreseye yerleştirilmişlerdi. Kurs saatleri dışında orası bir han avlusunu andırırdı. Yemekler hazırlanırdı. Ortada tencereler fokur fokur kaynardı. Herkes kendi yiyeceğini kendi köyünden getirmek zorundaydı. İlk derse girdiğim zaman hatırlarım. Çeşitli dağlı elbiseleri giymiş, iri kalpaklı, iri sarıklı, hepsi de oldukça genç olmakla beraber, sakal, bıyıkları, yüzlerini karartan bir takım heybetli adamlar, bir ilk mektepten getirilen sıralara gülünecek bir şekilde sıkışmışlardı. Hepsinin kursu açış sözlerimi dikkatli ve fakat hatır için dinleyen bir halleri vardı. Onlara şarkın en büyük düşmanının cehalet olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Sonra ders güneşe, dünyaya ve yerin yuvarlaklığına geldi. Günler ilerliyordu. Bir hoca onlara vücut yapısını, hastalıkları, bir diğeri havayı, suyu ve maddeleri anlatıyordu. Dikkat ederdim. Bütün bunları dinlerken hepsini yüzünde terbiyeden ayrılmayan fakat siz bildiğinizi okuyun, biz bildiğimize inanalım diyen şüpheci, hatta alaycı bir ifade vardı. Bir gün gene dersi takip ediyordum. Onların çocuğu olabilecek yaşta bir genç öğretmen masada havayı tahlil ediyordu. Havanın ağırlığı vardı, terkibi vardı. İçinde yanan sönen maddeler vardır. Yanan madde, sönen madde kimya kabının içinde kendi kanunlarına uyuyorlardı. İlk suali o vakit sordular. Bunu takip eden günlerde artık geceleri rahatım kaçtı. Vakitli vakitsiz bir heyet gönderip kapıyı vuruyorlardı. Benim medreseye gelmemi rica ediyorlardı. Silahları boyunlarındaydı. Ellerinde de karanlık sokakları geçmemiz için bir fener bulunurdu. Medresenin büyükçe bir odasında hepsini duvarların diplerine serilmiş halıları, şilteleri üzerinde sessiz sedasız oturmuş, dizilmiş, hatta başları önde bulurdum. Bu manzara odanın kapısını açıp içeriye girmeme kadar böyle devam ederdi. Sanki gelişimden kimsenin haberi yoktu. Sonra hep birden ve bir kumandayla yaylanmış gibi oldukları yerden ayağa fırlarlardı. Sağ ellerini göğüslerine bastırarak başlarını eğerler, beni selamlarlardı. Oturduğum zaman her birinin beni ayrı ayrı selamlayarak hatırımı sorması lazım gelirdi. Nihayet sualler, tartışmalar başlardı. Belli ki dağdan inen kafile ikiye ayrılmıştı. Şimdi bir grup söylenenleri, öğretilenleri kayıtsız şartsız kabul ediyordu. Sanki bunları zaten eskiden biliyorlarmış sanırdınız. Evet, güneş dönüyordu. Dünya hem onun etrafında hem kendi etrafında dönen yıldızlardan biridir. Ve kainatta milyarlarca güneş ve güneş manzumesi vardır. İnsan vücudu göze ayrı ayrı görünmez milyarlarca canlının meydana getirdiği bir yapıdır. Birçok hastalıkları mikroplar yapar ve insana geçirirler. Dünyanın bilinmeyen bir yaşı vardır. Tabakalar tabakalar üstündedir. Dünya bu ömrünü yaşamaya devam eder. Belki bir gün o da ölecektir. Hava da su gibi maddelerden mürekkeptir. Her maddenin bir terkibi vardır. Şimdilik asıl yani basit maddelerin sayısı bellidir. Ve benzeri şeyler. Bunlar kendilerinin inandıkları bu hakikatleri kabul etmeyenlere merhamet hatta istihfafla bakıyor gibiydiler. Silahları, kamaları artık minderlerin altına koyuyorlardı. Hele gündüzleri pek taşımıyorlardı. Bunların artık istedikleri bir an önce dağlara dönmek, oralardaki köylerde mekan tutmak, ulema karşısında bildiklerini meydana atarak onları mat etmekti. Diğerlerine gelince onların da söyleyecekleri şeyler vardı. O zaman tartışmalar başlar ve bu tartışmalar bazen gecenin geç vakitlerine kadar sürerdi. İnsanın uyanışı, insanda dünyaya bakışın harekete gelişi, ilk basit gerçeklere ulaşmanın uyandırdığı nefis gururu ne güzel şeydi. Mektepte çocuk bunları anasından ana dilini öğrenir gibi tabii olarak benimser, kendinde çabuk bir değişiklik duymaz. Halbuki o zamana kadar bambaşka bir insan olarak yaşayan, silahından ve taassubundan başka ölçüsü olmayan yaşlı insan için ilk bilgi inançları onları yeniden dünyaya gelmiş kadar heyecanlandırır. Şehirde nispi bir sessizlik vardı. Sanki bir dev yediklerini eritmekle meşguldü. Tam bu sırada sıhhat komitesinin başkanı olan doktor benim tevkif edileceğimi duyduğunu bana gizlice bildirdi. Durumun şüpheye veya incelemeye tahammülü yoktu. Bu olmayabilir veya olabilirdi. Derhal şehri terk etmeye ve bir dağ köyünde gizlenmeye karar verdim. Bu teşebbüsüm bir mucize kabilinden bir ölümden kurtuluşla sona erdi. Geceleri şehrin etrafı abluka altındaydı. Şehirden gündüz çıkmaya karar verdik. Şehrin kuzey tarafları Kafkasların çalılar ve bodur ağaçlarla örtülü yamaçlarına yaslanıyordu. Diğer bir muallimle beraber oradan çıkmayı düşündük. Şehrin son evlerini dikkatle geçtikten sonra çalılığın bodur orman ağaçlarının arasında ilerlemeye, yükselmeye başladık. Fakat bir top ağaçlar grubunu dönünce birden Kızıl Ordu'nun 3 nöbetçisiyle karşılaştık. Aradaki mesafe 10 metre bile yoktu. Fakat garip bir tesadüfle bu 3 nöbetçi o sırada dürbünle aksi istikamette bir yeri dikkatle gözetliyorlardı. Dürbün birinin elindeydi. Her üçü de gözetledikleri hedef istikametinde adeta top olmuşlardı. Çimenlerin üstüne zaten dikkatli yürüyüşümüzün ayak seslerini nasılsa duymamış olacaklardı. Fakat bizim bu ani karşılaşmayla bir lahza içindeki ürkekliğimiz, sonra da yıldırım hızı ile kendimizi geriye dalların çalıların arasına atıp, bu dalların arasından şehre doğru yokuş aşağı bütün kuvvetimizle akışımız, onları birden harekete getirdi. Bağırmalar, kumandalar arasında silahlar patladı. Ama bunlar gelişigüzel atılıyordu. Dallar bizi bir hedef olmaktan saklıyordu. Şehrin sınırına varıp ilk evin bahçe duvarından içeri atladığımız zaman silahlar hala atılıyordu. Bu teşebbüs de böylece bitti. Ondan sonra hadiseleri şehirde beklemekten başka çare yoktu. Firar teşebbüsümüz hiç duyulmadı, beklenilen tevkif ise her nedense olmadı. Bu sıralarda Bakü Sovyeti Nuhi ile daha yakın ilgilenmeye başlıyordu. İlk olarak Azimzade adında bir temsilci gönderdiler. Bu iri yarı kaba bir petrol işçisiydi. Önüne gelen toplantıda sahneye fırlıyordu, söyledikleri hep aynı şeylerdi. Moskova'da sallanan kızıl bayraklardan Avrupa'nın bu bayraklara ağzının suyu akarak baktığından, Bakü'nün bütün mazlum milletlerin bir kurtuluş kalesi olduğundan dem vururdu. Sonra her seferinde kendisi ne vakit isterse Nuha'nın etrafını toplarla çevirtip inkılap düşmanlarını yere sereceğini söylerdi. Bakü'deki petrol işçilerinin toplantılarında belki sahnelere sıçrayıp kürsüleri yumruklamakla göze girmişti. Ama aslında işçiden ziyade işçi sırtından geçinen izbandut, dalavereci, kahyaları andırıyordu. Nitekim ilk işi 14 yaşlarındaki Reyhane isimli bir kızla bir gün içinde evlenip onu bir eve kapatmak oldu. Reyhane bizim kurslardaki öğrencilerden biriydi. Beyaz, narin, mütenasip bir vücudu ve adeta şeffaf denilebilecek bir teni vardı. Bazı geceleri verilen müsamerelerde uzun beyaz bir elbiseye bürünüp, bir ucunu parlak kumral saçlarına iliştirdiği ipek başörtüsünü ipek kanatlar gibi dalgalandırarak Kafkas oyunları oynardı. Azimzade isterse Reyhane'yi bir elinin üstünde ve avucunun içinde havaya kaldırabilirdi. bu zayıf ve narin küçüğü ailesi belki bir şeyler umarak, belki bir şeylerden korkarak bu yaban hayvana sunmuşlardı. Fakat netice iyi olmadı. Galiba yerli komünistlerin de müdahalesiyle Azimzade kısa bir süre sonra geri alındı. Ama kızcağız da çok yaşamadı. Bir takım garip hastalıklarla kısa bir zaman içinde öldü gitti. Azimzade'yi bir tarafa bırakırsak Bakü'den Nuha'ya gelen ilgi çekici ilk yolcu Doktor Neriman Nerimanov oldu. Doktor Neriman Azerbaycan'ın az sayıdaki aydınlarından biriydi. Ciddi, güven uyandıran bir siması vardı. İhtilal veya istila onu Azerbaycan'ın icra komitesinin başkanlığına getirdi. Bu bir nevi devlet reisliği demekti. Söylendiğine göre eskiden beri sosyalisti, komünisti. Azerbaycan'ın niçin Sovyetleştirildiğini evvela onun nutuklarından dinlemiş olduk. Doktor Neriman da diğerleri gibi sözlerine hep Çarlar Rusyası'ndan başlayarak girerdi. Çar Rusyası zalimdi, emperyalistti, şoven, Büyük Rusya mazlum milletlerin haklarını, hürriyetlerini çiğniyordu. Onları ağır yumruğu altında inim inim inletiyordu. Çar zabitlerinin, memurlarının parlak üniformaları, rütbeleri halkın gözüne batıyordu. Rüşvet, iltimas, haksızlık milleti kasıp kavuruyordu. Bir de çarlık zamanında burjuvazi, garp burjuvazisiyle el birliği yapıp dünyayı taksim etmek yolunda dünya harbini açmıştı. İşçiyi, köylüyü uzak cephelerde kırdırmıştı ve benzeri şeyler. Buraya kadar anlaşılmayacak bir şey yoktu. Ondan sonra Azerbaycan'ın, Türkistan'ın ve eski Rusya'yı teşkil eden bütün milletlerin kaderi birden Rusya'nın kaderiyle birleştiriliyordu. Rusya'daki işçilerle köylüler hep bu emperyalizmin yok edilmesi, büyük Rus şovenizminin mahvedilmesi için ayaklanmışlardı. Bu ayaklanmayı garp emperyalistleri İngiliz, Alman, Fransız canavarları boğmaya çalışmışlardı. Ama yoldaş Lenin'in, yoldaşı Troçki'nin idaresi ve partinin de rehberliği sayesinde bu müdahaleler kan içinde boğulmuştu. Nutukları böylece sürer gider ve sonları daima Rusya'da adet olan uzun yaşasınlarla biterdi. Yalnız haber verilirdi ki pek yakında Kızıl Bayrak Batı'nın bütün başkentleri üzerinde de dalgalanacaktır. Bütün nutuklarda aynı şeyler tekrar edilirdi. Azerbaycan'daki rejim değişikliğinin yıl dönümü bu hava içinde geldi. Bu yıl dönümünde Bakü'de toplanacak Azerbaycan Kongresi'ne Nuha'dan gidecek temsilciler arasına ben de seçildim.